Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, ona ümmet olma arzusuyla onu örnek almak, hayatımıza geçirmek gayesiyle, hedefiyle hazırlayıp sizlerle paylaştığımız bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü dersime. Hazreti Zeynep Safiye annemizi 3 bölüm gördük. 4. bölümden hemen devam ediyoruz. Abdullah bin Selam'ın İslam'a giriş sahnesini görmüştük. Oradan devam ediyoruz efendim. Yahudilerden Kuba'ya gelen sadece Abdullah değildi. Aralarında meşhur alimler de bulunan bir grup daha gelmek üzereydi. Resulullah geldi diye haber gelince, işte Evs Hazreç'ten Müslüman olanlar Kuba'ya koşuşturdular. Yahudiler de koşuşturdular. Herkes niyetine göre koşuyordu. Abdullah bin Selam koşuşturmuş, İslam'la şereflenmişti. Efendim, onu kısaca görmüştük. Ancak bir grup Yahudi aleminin de koşuşturduğunu gördük. Abdullah bin Selam İslam'a girdikten sonra hemen o sahnede Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, ya Resulallah, Yahudiler insanı hayrette bırakacak derecede yalan söyleyen, asılsız isnat ve iftiralarda bulunan haksız bir kavimdir. Onu söyleyen de Yahudi. Tabi İslam'a giriyor, Müslüman oluyor. Gerçekten İslam'a giren bir Yahudinin kendi kavmi hakkındaki tespiti, insanı hayrette bırakacak derecede yalan söyleyen. Sadece yalan değil yani. Hayrette bırakıyorlar. O kadar yalan söylüyorlar. Asılsız isnat ve iftiralarda bulunan haksız bir kavimdir. Eğer sen beni onlardan sormadan önce onlar benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse, senin yanında bana akla gelmedik isnat ve iftiralarda bulunurlar. Bu yüzden sen beni burada müsait odalarından birine koyarak gizleyiver. Ondan sonra onlar arasındaki durumumu, nasıl olduğumu onlara sormanı istiyorum senden. Bunu Müslüman olduğumu öğrenmelerinden önce sana haber vermelerini istiyorum. Aleyhisselam Abdullah'ın bu isteği üzerine onu hemen oturumu kabul ettiği, elçileri kabul ettiği yere, bir bitişik bir odada, yani seslerin duyulacağı bir odaya saklıyor. Yanına girmek için sıralarını bekleyen Yahudi alimlerine izin veriyor. Onlar da Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları İslam'a davet ediyor. Ancak bunlar herhangi bir Yahudi değiller. Bunlar Yahudilerin önde geleni, alimleri. O yüzden Allah-u Teala Resul Aleyhisselam'a mesajı verdiğinde onlara nasıl hitap edeceğini de efendim bildirmiştir. Bakınız Aleyhisselam ne diyor? Ey Yahudi cemaat, yazıklar olsun size. Allah'tan korkun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ediyorum ki siz benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz. Yine siz benim size hak ve gerçeği, hakikati getirdiğimi de biliyorsunuz. Öyleyse ne diye bekliyorsunuz? Müslüman olunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın bu ifadesine bir izah gerek yok. Açık ve net. Aleyhisselam öyle buyurunca Yahudi alimleri inkar ederek 3 kere üst üste biz bunu bilmiyoruz dediler. Biz bunu bilmiyoruz. Oysa aynı alimler Evs Hazret müşriklerine bir peygamberin gelmesi yakındır, vasıfları şu şu şudur tarif ediyorlardı Aleyhisselam'a. Biz bunu bilmiyoruz. Aleyhisselam konuyu değiştirdi. Peki dedi. Peki. İçinizde Hüseyin bin Selam diye biri varmış. Nasıl bir adamdır bu? Hüseyin bin Selam. Yani Abdullah bin Selam. Nasıl bir adamdır bu? Resulullah Aleyhisselam'ın bu sorusuna Yahudi alimlerinin verdiği cevap çok güzel bir cevap oldu. O bizim seyyidimizdir. Seyyidimiz, efendimiz, önderimiz, önde gelenimiz. O bizim seyyidimizdir. Ya? Yani efendimizdir, liderimizdir, önde gelenimizdir ve seyyidimizin de oğludur. O bizim alimimizdir. Ve en alimimizin de oğludur. O bizim hayırlımızdır ve hayırlımızın da oğludur. Yani seyyid, alim, hayırlı. 3 ayrı ifade kullanıyorlar. En diyerek yani en seyyidimizin en seyyid oğlu, en alimimizin en alim oğlu, en hayırlımızın en hayırlı oğlu. Aleyhisselam Hüseyin bin Selam. Hüseyin bin Selam tabi. Abdullah bin Selam diyoruz ya. Hüseyin bin Selam Müslüman olursa ne dersiniz peki? Hüseyin bin Selam Müslüman olursa ne dersiniz peki? Siz de Müslüman olur musunuz? Haşa. Haşa. O asla Müslüman olmaz. Allah onu böyle şeyden korusun. Evet. Dönekliği görüyor musunuz? Yahudi bu işte. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam yandaki odaya dönüp sesleniyor. Ey Abdullah, çık bunların yanına. Hazreti Abdullah bin Selam hemen çıkıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Yahudilere dönerek Resulullah'ın yanında onlara güzel, öz, kısa bir nasihatte bulunuyor. Ey Yahudi cemaat! Allah'tan korkunuz. Onun size getirdiği şeye yöneliniz. Vallahi siz de muhakkak biliyorsunuz ki o Allah'ın Resulüdür. Onun ismini ve sıfatını yanımızdaki Tevrat'ta da yazılı bulmuş bulunuyoruz. Hepimiz görüyoruz diyor yani. Ben şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Ben hiç tereddüt etmeden ona iman etmiş, onu doğrulamış ve onun Resulullah olduğunu da net bir şekilde anlamış bulunuyorum. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Evet. Şimdi ne demişlerdi? En seyyidimiz, efendimiz, önde gelenimiz, efendim, en alimimiz, efendim, en hayırlımız, en iyimiz hep enen demişlerdi. Ancak Allah'ın takdirine bakın, yani ne kadar kolay, basit bir şekilde efendim renk ve yer değiştiriyorlar. Abdullah bin Selam böyle diyerek iman ve ikrarda bulunduğu zaman Yahudi alimleri ona çok çirkin hakaret ve iftiralarda bulundular. Sonra da şöyle bir özet cümle kullandılar. Bu var ya bu. Bu bizim en şerlimizdir ve en şerlimizin oğludur. Bu bizim en cahilimizdir. En cahilimizin de oğludur. Görüyor musunuz? Bu bizim en şerlimizdir. En şerlimizin de oğlu, en kötü yani. Bu bizim en cahilimizdir. En cahilimizin de oğludur. Ne demişlerdi? Bu bizim seyyidimizdir. Seyyidimizin oğludur. En alimimizdir. En alimimizin oğludur. En hayırlımızdır. En hayırlımızın oğludur. Şimdi ne diyorlar? Bu bizim en şerlimizdir ve en şerlimizin de oğludur. Bu bizim en cahilimizdir ve en cahilimizin de oğludur. İşte Yahudi duruşu, Yahudi kimliği, ırk taassubu bu. Onların bu çirkin döneklikleri karşısında daha fazla dayanamayan Abdullah bin Selam radıyallahu anh yine Resulullah aleyhisselama döndü. Ya Resulallah, onların çok iftiracı, gaddar, yalancı ve faci bir kavim olduklarını söylemiştim. İşte gördüm. Böyle olduklarını gösterdiler. Resulullah aleyhisselam Abdullah'a bakıp gülümsedikten sonra diğerlerine döndü. Her birine ayrı ayrı bakarak sahtekarlıklarını yüzlerine bu bakışıyla vurmuş oldu. Efendim, nasibin en güzeliyle nasiplenemeyen Yahudi nasipsizleri nasipsizlik uçurumundan küfür alevine düşmek istercesine aceleyle çıkıp orayı terk ettiler. Abdullah bin Selam ise Müslüman olduğunu herkesin yanında ilan etti. O böyle Müslüman olunca onun ev halkı da Müslüman oldular. Hatta halası Halide binti Haris de Müslüman oldu. Bütün bu haberleri alan Zeynep Safiye, Abdullah gibi büyük bir alimin, Yahudi aliminin Müslüman olması karşısında bu işin gerçekten çok ciddi bir iş olduğunu bir defa daha anladı. Çünkü bunlar İslam'a girince kaynaklarımızda şu yok, ben onu bulamadım. O yüzden olmayan şeyi size nasıl paylaşayım? İşte hala İslam'a girince Abdullah'ın halası Yahudilerde güzel bir şey de var yani aslında. Bu kadınlar çok fazla erkeğin içine girmezler yani. Böyle bir ahlak da var. İşte yani herkese her şeyi sorulamadığı gibi güvenemiyor da korkuyor da endişe de ediyor Hazreti efendim Zeynep Safiye. Bu kadınla konuşuyor. Abdullah ile konuşuyor. Bunlara az çok ama neler konuştuğu, neler söylediği o kadar kaynaklara geçmemiş. Ancak az önce olayın hikayesini size takdim ettiğim, arz ettiğim hadise muhakkak efendim Zeynep Safiye'ye anlatılmıştır. O bir taraftan Abdullah'ın yani eski adı Husayn'ın ne kadar alim olduğunu biliyor. Kavmi tarafından çok sayılan, saygı gören, yani önde gelen bir alim. Ama İslam'a girince Yahudiler onu reddettiler. Ayrı bir olay. İşte işin özüne inmek istiyor. Ana, babası başta olmak üzere kavmi ısrarla reddediyorlardı. Babasının yani Safiye Zeynep annemizin üzerine gerçekten çok ciddi baskısını görüyoruz. Veya şöyle söyleyeyim ben, bazen yanlış da anlaşılıyor. Böyle birileri hep de zalim göstermeye gerek yok. Şimdi Huyey bin Ahtap bir peygamberin geleceğini biliyordu kitabından. O peygamberi reddetti. Niye? Araplardan geldiği için. Niye Yahudi değil diye reddetti. Tamam. Kendi mantığına göre kendisi doğrudadır. E şimdi kendi ailesini, kendi kızını, çevresini yani kendi dini üzerinde tutmak istemesinden daha tabi ne olabilir? Biraz bunu düşüneceğiz. Ama bu arada Huyey bin Ahtab'ın yaptığı bile bile reddetmektir. Bunu da dikkate alacağız. Huyey bin Ahtab yani çünkü daha önce iki kardeş konuşurken Zeynep Safiye babasıyla amcasının sözlerini dinlemişti. Bunu size paylaşmıştım ben. Yeri gelecek ki de yine paylaşacağımı söylemiştim. Yani bu gelenin kitaplarında müjdelenen peygamber olduğunu anlamışlardı. Ancak üstüne bastığımız gibi Yahudilerden olduğu için, olmadığı için estağfurullah reddetmişlerdi. Şimdi olayı bir toparlayalım. Resulullah geliyor diye Kuba'ya koşuşturanlar bir baskılaşmış olarak dönüyorlar geriye. Belli bir süre sonra koşuşturma bitip yeni bir heyecan başlıyor. Kuba'da yapılan bütün sohbetlere ve çalışmalara katılmak için sürekli gidiş geliş vardı. Bu gidiş gelişlerle Evs ve Hazreç kabilelerinde çok büyük değişiklikler yaşanıyordu. Yahudilerin kışkırtma ve entrikalarıyla yıllarca birbiriyle savaşan bu iki kabile şimdi birbiriyle kardeş olma yoluna girmişti. Bu yetmiyormuş gibi Mekke'den gelen Müslümanlar da onların en kıymetli misafirleri olmuştu. Oluşum üzerine, oluşum yaşayan Medine. Evet, oluşum üzerine, oluşum yaşayan Medine 14 gün Kuba merkezli yönetilmişti adeta. Şimdi de yeni bir hareket başlıyor. Bu hareket Kuba'dan Kuba'ya çok daha canlı bir çıkış verecek. Yani hani Kuba'ya akın yapmışlardı ya, onu anlayalım. O yüzden Kuba'ya akından çok daha canlı bir şey olacak. Kuba'da kalıp Medine içine doğru yola çıkan o zat, yani Resulullah Aleyhisselam, bizim konumuz Aleyhisselam'ın hayatı değil, Safiye annemiz. Daha annemiz değil, olmadı daha. Yani karşı tarafta onun gözüyle bakıyoruz yani. O yüzden böyle biraz parça parça götürüyoruz. Kuba'dan kalkıp Medine içine doğru yola çıkan o zat yine bütün Medine'yi de üzerine çekiyordu. Kadınlardan erkeklere, en küçük çocuklardan en yaşlı ihtiyarlara varıncaya kadar bütün herkes yollara dökülmüştü. Hoş geldin ya Resulallah. Şehrimize şeref verdin ya Resulallah. Dolunay gibi doğdun üzerimize. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sevinç gösterileriyle beraber böyle haykırışlar onu karşılama esnasında çok güzel bir güfte de besteye dönüşüp Talal Bedru Aleyna adıyla hep birden söylenmeye başladı. Öyle ki bütün şehir bununla çınlıyordu şimdi. Evet. Bu manzarayı artan bir öfke ve nefretle izleyen Yahudiler ne yapacaklarını bilemez bir hale gelmişlerdi. Huyey bin Ahtab başta olmak üzere Yahudi liderleri ise kudurmak üzereydiler. Öfkeyi de aşmışlar, kudurmak üzereydiler. Efendim, Zeynep Safiye de kendini belli etmeden yaşananları büyük bir dikkatle takip ediyordu. Yahudilerin öfke ve nefretleri ne kadar artıyorsa, Müslüman olanların da sevinç ve neşeleri o kadar artıyordu. Anlayabildiği kadarıyla bir taraf yıkılırken bir taraf da ayağa kalkıyordu. Evet, bunu Safiye Zeynep'in hayatında görürüz. Resulullah dedikleri zatı ve onunla gelenlerle beraber onu karşılayanları görmemek için evlerine ve kalelerine doluşan Yahudiler korkunç bir şeyden kaçar gibiydiler. Zeynep Safiye yaşananları yakından göremediği için işin aslını tam olarak kavrayamamıştı. Ne dikilip duruyorsun burada böyle? Babası bir anda çıkıp böyle bağırınca ödü kopuyor. Ama yine de masum bir çocuk edasıyla babasına cevap vermeye çalışıyor. Şu coşkulu kalabalığa bakıyorum babacığım. Geç içeri çabuk, kızıyor Huyey bin Ahtap. Ama baba, diyor, bir daha o tarafa bile baktığını görmeyeceğim. Bir daha o tarafa bile baktığını görmeyeceğim. Niye ki baba? İçeri geç çocuğum, duymadın mı sen, diye öfkeyle bağırıyor. Oralarda ne oluyor baba? Bak hala konuşuyor. Çok merak ediyorum ama. Evet. Her şey takdirli olur tabii. Allah bunun gönlünü daha kaç sene öncesinden işte o tarafa kaydırıyor, merak ettiriyor. Sorguluyor kızcağız. Çok merak ediyorum ama, diyor. Yakacağım canını bak, diye bağırınca babası ister istemez bir şey söyleyecek oluyor. Tam 14 gündür yüzüme bakmadın hiç. Bu, lütfen bu cümleyi kaçırmayalım. Tam 14 gündür yüzüme bakmadın hiç. Ne olduysa 14 gün önce oldu aslında. O günden beri korkunç bir adam oldum. Oysa beni çok severdin sen. Çok tatlı bir ifadeyle kullanıyor bunu Safiye Zeynep. Ama Huyey bin Ahtap artan bir öfkeyle bağırıyor. Konuşma da içeri geç. Yoksa kıracağım kemiklerini, hadi. Babası bu sefer de böyle bağırınca Safiye Zeynep'in ödü koptu neredeyse. Çok sert bağırdı. Ben şimdi bağırıp da sizi radyo başında yormak istemiyorum. Korkuyla bağırdı adam. Gök gürler gibi bağırıyor. Korkuyla yerinden sıçrayıp içeri geçiyor Zeynep Safiye. Ama evin içinde de aynı öfke var. Bütün herkes öfke konuşuyor, öfke soluyordu. Tabir yerindeyse eve hapsedildiği için dışarıda nelerin olup bittiğini bilemiyordu. Ne demek eve hapsetmek? Çünkü çıkmak, konuşmak, olayı araştırmak yasak. Ama bu onu daha çok meraklandırıyor. Bir şeyler öğrenmenin çarelerini arıyordu. Evet. Efendim, Müslümanların hicret adını verdikleri Mekke'de Medine'ye gelişlerinden sonra Medine'de çok şey değişmeye başladı. İşte biz bu değişiklikleri Safiye Zeynep annemizin şahsında kısmen de olsa görmeye çalışacağız. Şimdi bir daha söylüyoruz. Üç büyük Yahudi kabilesi var. Beni Nadir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka. Beni Nadir'den Zeynep Safiye, babası hem Beni Nadir'in lideri hem de diğer liderlere liderlik yapacak bir lider, otoriter. alim bir adam, bilge bir adam olduğu için bir peygamberin geleceğini biliyor. Bile bile ona karşı çıkıyor. Ama kendi evinde, evinin içinde çok çok sevdiği, çok değer verdiği kızının bu merakı karşısında sevgisini tabi yerindeyse paketleyip ateşe atıyor, kendisi ateş kusuyor. Ve Zeynep Safiye'nin İslam hakkında bir şey öğrenmemesi için adeta elinden geleni yapıyor, önüne engeller koyuyor. Oysa ışık ışıktır, nur nurdur. Önünde ne kadar engel gibi şeyler konsa da, engel demiyorum ben, engel gibi şeyler konsa da o bütün bunları aşacak ve nur, nura layık gönülleri nurlandıracaktır. Bir kez daha söyleyelim. Nur, nura layık gönülleri nurlandıracaktır. Nurlandırır diyelim ve hemen devam edelim hayırlısıyla inşallah. Efendim, şimdi biraz hicretle başlayan değişiklikleri Hazreti Zeynep Safiye annemiz olacak ileride onun şahsında şöyle bir özet geçelim. Şu kadar yıldır birbirine düşman edilen Evs ve Hazreç kabileleri onun gelişiyle kardeş gibi olmuşlardı. O kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler ne kadar uğraştılarsa da Evs ve Hazreç arasına bir daha ayrılık tohumları ekemediler. İleride yeri geldikçe söyleyeceğim. Yani yer yer eski kinleri depreştirseler de Resulullah'ın zamanında müdahalesiyle o itiraf çıkmıyor artık yani. Yapamıyorlar, tohumu ekemiyorlar. Mekke'den hicret eden, evet, Mekke'den hicret edip gelen Müslümanlar, Mekke'den hicret edip gelen Müslümanlar muhacir olurken Evs ve Hazreç kabilelerinin Müslüman olanları da Ensar olmuşlardı. Muhacirler ile Ensar arasında öyle güzel ve samimi bir uhuvvet, kardeşlik oluşmuştu ki haklarında vahiy bile nazil olmuştu. Bu arada yapımı başlanan mescit de bitirilmiş, Mescid-i Nebi olarak faaliyete başlamıştı. Mescid-i Nebi olarak faaliyete başlıyor. İbadethane, medrese, ders ve sohbet yeri, ordugah, toplanma yeri ve daha birçok faaliyetlere başlayan bu mescit yeni bir toplum oluşturuyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de Müslümanlar için, evet, bu çok önemli bir yer. Yahudilerin en çok öfkelendiği, kızdığı bir şey bu. Müslümanlar için alışveriş yapanlardan haraç ve vergi alınmayan bir pazar yeri kuruldu. Yani pazar yeri kuruyorlar. Eğer oraya başka milletten, inançtan, dinden insanlar mal satmak için tezgah açacaklarsa onlardan vergi alınıyor, haracı alınıyor ama Müslümanlardan alınmıyor. Yahudilerin kontrol ve müdahale edemedikleri bu yeni oluşum onları her geçen gün daha da öfkelendiriyor. Sayı üstünlüğü ve siyasi üstünlük birleşti ve tüm Medine'deki unsurlar Yahudiler dahil olmak üzere Medine Anayasası'na imza attılar. Evet, bu anlaşmayla mevcut ittifaklar vurgulandı, askeri ve siyasi bir birlik kuruldu. Bu durum çok net bir şekilde Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i lider kabul eden yeni bir devletin teşekkülüydü. Onu görüyor Yahudiler ve göre göre başka da çaresi kalmadığı için Medine Vesikası denen o anlaşmaya imza atmak durumunda kalıyorlar. Ben onlara girmiyorum. Toplumun önemli ve etkili bir kesimini teşkil eden Yahudiler ile birlikte yaşanılacağı için hukuki ve siyasi bir yapılanmanın en başta kurulması tabii söz konusu. Yahudiler ile olan akit bozulduğu zamanlarda anlaşmanın tekrar yenilenme gereği duyulmuştur. İleride bunlar gelecek. Tartışmalar bir yana 16. madde ile Yahudiler zaten bu yeni devletin kapsamına alınmışlardır. Yani kabullenmemiş görünseler de bu maddeyle. Nedir madde? Ben size maddeyi efendim şöyle kaynaklarım arasından araştırarak efendim birçok kaynakta geçen bu maddeyi size okumaya çalışayım. Kaynakları şöyle bir karıştırdım. Evet, maddeyi buldum. 16. madde şöyle. Yahudilerden bize tabi olanlar zulme uğramaksızın ve onlara muarız olanlarla yardımlaşmaksızın yardım ve müzakerelerini hak kazanmışlar. Bu aynı zamanda İslam'ın hükmüne boyun eğmek kelimesini kullanamıyorum. Böyle bir kaynakta böyle ifade yok da. Yani Yahudi kendileri hakkında geçen madde içerisinde yani bize tabi olanlar ifadesi ne demek? Müslümanlara tabi olan. Yani iman eden değil Müslümanlara. İslam. Hadis-i şerifte el İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh buyrulur. İslam üstündür. Alt edilemez. Ancak burada bir şey dikkatinizi çekiyorum. Yahudilerle, müşriklerle, Hristiyanlarla masaya oturulduğunda bu masaya oturmayı, onları toplamayı, yönetmeyi üzerine alan kim? Peygamberimiz Aleyhisselam. Nüfusu bir daha hatırlayın. 10.050 civarında nüfus var Medine'de hicret esnasında. Bunun 6.000'i müşrik, Evs Hazreç. 4.000'i Yahudi, 50 kadar Hristiyan var, 40-50. Şimdi Evs Hazreç'in tamamı henüz İslam'a girmemiş. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Kuba'da değil, Medine'ye hicret edince ilk icraatlardan bir tanesi de Medine Müslüman nüfus sayımı idi. Ve Resulullah Aleyhisselam o nüfus sayımı yaptırdı. Bunu hangi konuyu işlersem annemizi veya başka bir sahabeyi bu sahne geldiğinde tekrarlıyorum. Ve öyle görülüyor ki çokça tekrarlanacak bu konu. Bakınız 10.050 nüfustan Medine'de Müslüman sayısı bebeklerden en yaşlıya kadar kadın erkek dahil. Müslüman sayısı 1500. 1500. Ben şimdi bunları böyle isim isim aslında bazı çalışmalara almışım. Var. Yani çünkü ilk büyük savaş Bedir Savaşı. Bedir'de İslam ordusu savaşçı 313 kişiden oluşuyor. Erkek savaşçı olarak yani. Ali İslam'ın çeşitli yerlere göreve bıraktığı, Medine'ye bıraktığı, şuraya bıraktığı, biraz rahatsız, biraz özürlü rakamı kabartayım. Diyelim 50 kişi de orada erkek olarak bulunsun. Bunu 310, 50 daha ne yapar? 360. Yani erkek sayısı bu ve ensar muhacir. Bu önemli bir rakam yani. Yani büyük bir çoğunluk gene müşrik. Ama sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yöntemle geliyor. öyle bir yöntem uyguluyor ki işte bugün siyasilerimiz, liderlerimiz onların önüne, daha doğrusu yani danışmanlarının, yani bilgi akışı sağlayanların yapmaları gereken onların önüne bu bilgiyi koymak. Peygamberimiz Aleyhisselam bebeklere varıncaya kadar 1500 nüfusu olan bir toplumun lideri, ben öyle diyeyim. Medine'ye bakıyoruz. Şimdi 10.050 var. 10.050 de düşelim. 10.000 diyelim yuvarlak olarak. 1500 düşüyorsunuz, 8.500 kalıyor. Yani kaçta kaçı görüyorsunuz. Buna rağmen Aleyhisselam'ın uyguladığı siyasal bir yöntem hepsini aynı masaya topluyor. Onlar daha çok oldukları halde masayı yöneten Peygamber Aleyhisselam. Yani Allah'ın peygamberlere verdiği bir şey bu yani. Biz onu alacağız. Yani biz savaşlara girdiğimizde kazanıyoruz, masalarda kaybediyoruz. Değil mi efendim? Masalarda kaybediyoruz. Sallallahu Medine'ye geliyor, önce masaya oturuyor. Önce masada kazanıyor Aleyhisselam. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Masada kazanıyor Aleyhisselam. Masada kazananı cephede kaybettiremezsiniz. Bu mümkün değil. Ve öyle olacak zaten. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem o insanları topluyor. Efendim maddeler birer birer, yani önce işte düşünülsün, şu madde çıkarılsın bir tartışalım. Öyle değil. Aleyhisselam'ın meşvereti var. Toplantısını yapıyor. Ekibini alıyor. Büyük çoğunluk sahabe katılıyor. Ondan sonra Yahudilerden, müşriklerden, Hristiyanlardan temsilci alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vesika hazırlıyor. Medine vesikası meşhurdur. Bu vesika esnasında her bir inanç grubunun, milletin, kabilenin haklarını orada tespit ediyor. Vaktiniz olursa, kıymetli dinleyenlerim, birçok yerde yayınlanmıştır Medine vesikası. Bütün demeyeyim, ifade yanlış kullandım. Yani siyer kitaplarının, İslam tarihi içinde peygamberimiz olan kısım, İslam tarihi siyer kitaplarının eğer biraz genişçe ise, tek kitapta yok da genişçe ise, Medine'ye hicretten sonra o kısma bakarsanız orada Medine vesikasını görürsünüz. Bir okusanız şöyle. Ben işte diyorum ki onların ehiller tarafından, ben şimdi onları okuyorum. Sonuçta ilahiyatçıyım, eğitimciyim. Olayın eğitim boyutunu görüyorum. Ahlaki boyutunu görüyorum. Birçok boyutunu görüyorum. Ama bir siyasetçinin göreceği siyasi boyutunu siyasetçi kadar göremem ben. Öyleyse bu yaşanan tecrübeyi alacağız, siyasilerimize aktaracağız. Onlar bunu harmanlayıp bugünkü şartlarda efendim yani hükümranlığı ortaya koymuş olacaklar. İşte Zeynep Safiye annemiz en fazla zaten bir de buraya takılıyor çok. Çünkü babası alim, amcası alim, yakınları alim, Yahudi alimleri çok var. Ve tabi babası gitmiyor oraya, amcası gitmiyor, onlar katılmıyorlar. Yok. Ancak Aleyhisselam o toplantıyı yapıp efendim maddeleri belirleyince bunlara da bilgi veriyor, haber gönderiyor gelmeyenlere. İşte her Yahudi kabilesi kendisi içerisinde idare edilecek. Her müşrik kabilesi kendi içinde, İslamlar kendi içinde. Ben bir de ileride, çünkü gelecek, bu vatan ihaneti olarak göreceğiz biz bunu. Aleyhisselam'ın bu maddeleri içerisinde bir madde daha var ki eğer yani hangi kabileye, kavme bir saldırı olursa kavim kendini savunacak. Savaşma hakkı olacak. Var o. Ama bir şey var. Bir şey. O da şu. Eğer bu saldırı Medine'ye olursa, Yesrib'e, Medine'ye olursa bütün hepsi birleşecek. Medine müdafaası yapacaklar. Bu önemli anlaşma. İşte ileride gelecek, göreceksiniz. Kureyza buna uymayacağı gibi ihanet de edecek ve vatana ihanetten dolayı da gerekli cezaları verilecek. Burayı biraz fazla açtığım farkındayım. Özellikle bunu açtım. Çünkü o 16. maddenin başı Yahudilerden bize tabi olanlar diyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani Yahudilerden İslam'a girenler değil. Yahudi olarak kalmış. Peygamber Aleyhisselam oraya gidiyor. nüfus çoğunluğu müşrikte, ikinci çoğunluk Yahudi'de. Nüfusu da geçelim, bütün güç, yani siyasal güç, ekonomik güç, ticari güç Yahudi elinde. Buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem onlardan müsaade isteyip bir ufak toplantı yapacağım, birkaç taviz koparabilir miyim derdinde değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen icraatlardan birisi bu. Topluyor asabını, efendim Medine vesikası hazırlanıyor. Herkesin hakkını, hukukunun sınırını ortaya koyuyor. Evet. Bütün bunlar olurken Zeynep Safiye bu kadar ayrıntıya ulaşamıyor. Ama az sonra gelecek, bu bölümde yetişemese bile yakında, yani en fazla bir hafta içinde gelir. Bu gelecek çünkü süresi var. Orada şunu göreceğiz biz. Dayısından bilgi alacak çok. Dayısı İslam'a gelecek. Ancak Abdullah bin Selam, aile efradı, halası, bunlar bütün bu hadiseleri yaşayınca Zeynep Safiye yer yer, çok öz olsa da, çünkü babası takip ettiriyor, bırakmıyor kimseyi yani, efendim biraz bilgi sahibi oluyor. Ancak biz şurayı da ekleyelim, ondan sonra tekrar annemizin bu bilgi akışını nasıl sağladığını görelim. Bu yeni düzen Yahudilerin işlerine gelmedi. Tabii. Ve İslam'a düşman oldular. Kaynaklarda böyle geçiyor. Ben bu cümleyi aslında düzeltmek istiyorum. Onlar, evet, İslam'a dost idiler de bu vesikayla mı düşman oldular? Hayır. Onlar son bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Kendilerinden, Yahudilerden bekliyorlardı. Araplardan gelince düşman oldular zaten. O zaman bu ne oldu? Düşmanlıklarını açıkça ortaya vurdular. Ha, onu da söyleyeyim. İşte burada düşman oldukları İslam'a karşı nasıl bir strateji belirleyecekleri noktasında çok fazla toplantı yapacaklar. Zeynep Safiye annemiz bütün malumatı bu şekilde daha ziyade öğrenmiş olacak. Toplumdaki düşmanlık ve kaostan onlar kar sağlamaya çalışıyorlar. Irk taassubu ve kıskançlık yüzünden kabile liderleri ve önde gelen alimleri İslam'ı seçmedikleri için Yahudi toplumu da Müslüman olmaya yanaşmıyordu. Sonuçta önce gizli, sonra açıktan saldırmaya başladılar. Pek çok ilmi, itikadi ve fıkhi konularda Resulullah Aleyhisselam'a karışık ve zor sorular sordular. Onu imtihan etme küstahlığını bile gösterdiler. Bu münazara ve münakaşalarda Resulullah Aleyhisselam'ı alt etmeye çalışıyor, öğrenmek ister gibi yaparak akıllarda soru işareti bırakmaya amaçlıyorlardı. Ancak onların istediği böyle entrikaydı, hileydi, Müslümanların yardımcısının Allah olduğunu unutuyorlardı. Yahudiler ne kadar üzerlerine gitse Müslümanlar o kadar daha derli toplu, daha birlik içerisinde hareket ediyorlardı. Yesrib değişti. Her yönüyle Medine oldu artık. Medine oldu. Medine oldukça Yesrib, Yahudilerde sürekli yeni taktikler, entrikalar geliştirmenin peşine düşmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp ettiklerini büyük bir dikkatle takip ediyorlardı. Onun eliyle gerçekleşen bu inkılap ve kıyamın köklerinin sağlam bir yer tuttuğunu çok iyi görüyorlardı. Ya, gelişmeleri artan bir dikkatle takip etmekle beraber ona tabi olmayı istemedikleri gibi onunla mücadeleye girmekte şimdilik istemiyorlardı. Niye? Bu mücadelenin aleyhlerine sonuçlanacağından korkuyorlardı. Kabile reisleriyle ruhani reisleri defalarca bir araya gelip çok özel toplantılar yaptıkları gibi çok özel görüşme ve tatbikatlarını da sürdürüyorlardı. Ona açıkça karşı koymak yerine ileriye yönelik sinsice planlarla uğraşıyorlardı. Yahudiler. Burada bir şey atlamayalım. Onu da ekleyelim. Yahudilerin hak ile batılı karıştırmaları sonucu olarak Medine'de Müslüman, müşrik, Yahudi, Hristiyan haricinde bir de münafık sınıfı oluştu. İşte münafık sınıfının mimarı Yahudilerdir. Münafık sınıfı oluştu Medine'de. Ve bu sınıf ileride bize çok sıkıntı verecek. Şimdi efendim, Zeynep Safiye bunca yasaklama ve engellemelere rağmen bu kadar malumat sahibi olmayı başarıyor. Babası ve bütün Yahudi liderleri ve din adamları her geçen gün daha da öfkelenip sürekli yeni entrikalar peşinde koşuyorlardı. Bütün bunlara rağmen anlayamadığı bir sebeple bu ilginç gelişmeler her geçen gün daha çok ilgisini çekiyordu. Şimdi ben de bu ifade ilgimi çekiyor ve burada sanırım konuyu toparlamam gerekecek, zamanım doluyor çünkü. Şimdi sonuçta yani bu ders neredeyse tümüyle Yahudilik üzerine geçti bu ders. Çünkü Yahudi kızını görüyoruz. Yahudilerin o kadar fazla faaliyetleri, entrikaları var ki bir derse sığdırmaya çalıştım ben hepsini. Bütün içinde olsun diye. Ancak önümüzde işte 3 tane kabilenin ikisinin sürgününü, birisinin cezasını göreceğiz. Orada da önemli yeri var bunların. Şimdi efendim, babası tarafından çok iyi yetiştirilmiş, yani bugünkü deyimle kültürlü bir kız Zeynep Safiye. Kültürlü biri. O şuurla, Yahudi şuurla yetişmiş. Ancak Resulullah'ın Kuba'ya gelmesiyle başlayan bir değişim rüzgarı ve bunun karşısında insanların oraya yöneleceğini anlayan, bilen Huyey bin Ahtab Yahudi lideri önce kendi evinden başlayarak bir yasak koyuyor. Yani mümkün olduğunca İslam'ın, Müslüman'ın, İslam peygamberin, sahabenin, Kur'an'ın konuşulacağı nere varsa oradan kızını uzak tutuyor. Pek kelime duyulsun istemiyor. Ancak Yahudi lideri olduğundan, liderlerle toplantının büyük bir kısmını evinde yaptığından, oradaki tartışmalarda, münakaşalarda Safiye Zeynep tamamını görüyor. O öfkeli babasını görüyor. İslam'dan önce çok güzel oturup hasbihal ettiği babasının İslam Medine'ye gelişiyle yanına oturulmaz bir adam olduğunu görüyor. Ben burada bir cümlede ben kendim eklemek istiyorum. Adamın gerçek yüzü orada ortaya çıkıyor. Görüntü itibariyle efendim bir baba ama diğer tarafta İslam karşısında öylesine öfkeli ki çok kullanacağı bir kelime deyim var. Huyey bin Ahtab'ın boynunu vururum, kelleni uçururum. Boynunu vururum, kelleni uçururum. Henüz kızına bu cümleyi kullanmamış. Ama işte bu toplantıların birinde hizmetçi tas tabağı dağıtınca bir kaza oluyor işte. Döküyor yere. Çıkıp yardımcı olurken efendim Zeynep Safiye ister istemez bir de lideri kızı ya ilgi görüyor yani orada. Yani itibar görüyor. Bir şeyler soruyor orada. Sert cevaplar gelince Zeynep Safiye annemiz de niye kızıyorsunuz ki diyor. Yani sonuçta ben cahil biri değilim. Bu işleri anlar biriyim. Yani ne olup bittiğini bilmem lazım. Ne oluyor ne gidiyor deyince işte orada ilk defa Huyey bin Ahtab dönüyor. Babası yani. Dönüyor. İçeri geç yoksa uçururum kelleni diyor. Vururum boynunu. Kızım demem, vururum boynunu diyor. İlk defa burada kullanıyor. Evet. Yani bu ifade işte Safiye Zeynep'i, Zeynep Safiye'yi diğer deyimle yürekten vuracak ve çok sevdiği babası tarafından boynu vurulacak nedir diye İslam'a daha çok ilgi duyuyor. Ama takdir farklı tecelli edecek. Bu ilgi çok farklı bir şekilde onu İslam'ın içine çekip getirecek. Ancak daha ona çok zaman var. İnşallah ilerleyen bölümlerde bu güzelliği, güzel gelişmeyi, bu ders çok böyle sert şeyler vardı konular. O yüzden de bu üslubu kullandık. Ama inşallah o tatlıyı, o güzel sahneleri sizlerle paylaşmak, güzel örnekleri örnek almak bundan sonraki bölümlerde inşallah arzusuyla, duasıyla efendim. Bugünkü sohbetimizde burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.